Merhabalar. Bir merak ettikleriniz programında da yeniden bir aradayız. Bize gönderdiğiniz soruları Didem Rahvancı ile birlikte inşallah Kur'an'dan ayetler, hadisler ve modern bilimin ışığında cevaplandırmaya çalışacağız.
Bize sormak istediğiniz sorular olursa mail adresimiz merakettikleriniz@a9.com.tr.
İnşallah şimdi başlıyoruz sorularımıza. Sosyal medyayı kullanmak günlük yoğun yaşantımızın içinde vakit kaybı değil mi? Vakit kaybının haram olduğunu biliyoruz. Sizler de bu konuyu aydınlatabilir misiniz diye sormuş bir izleyicimiz. Şimdi tabii ki bir Müslüman için düşünecek olursak vaktinin tamamını Allah'ın rızası için ve Allah'ın rızasının en çoğunu gözeterek geçiren kişi olarak biliyoruz Müslümanları ve o şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Ve bir Müslüman ilk nefes almaya başladığı andan, şuuru yerine geldiği andan, son nefesini verdiği ana kadar hep Allah'ın rızasını gözetir. Ve yine gün içinde de ilk uyandığı saniyeden son gözünü kapattığı ve yeniden uykuya daldığı saniyeye kadar bütün gününü Allah'ın rızasına uygun şekilde yaşamaya çalışır. Fakat bu şekilde nitelendirmeler doğru olmaz çünkü sosyal medyayı tamamen kullanmak bir vakit kaybıdır ve bu haramdır demek doğru olmaz. Çünkü sosyal medya bir nimettir aslında. Özellikle içinde bulunduğumuz ahir zamanda Allah internet gibi bir nimeti yaratmış. İnternet de şu anda günümüzde bütün ülkelere, dünyanın diğer ucundaki başka bir ülkeye günün her saatinde istediğimiz gibi ulaşabiliyoruz. İstediğimiz gibi istediğimiz konuyu anlatabiliyoruz ki bu çok önemli bir nimet. Yine aynı şekilde sosyal medyadan dünya üzerindeki birçok insanla bağlantıya geçebiliyoruz ve İslam'ın en güzel şekilde anlatılabileceği imkana kavuşmuş oluyoruz ki bu gerçekten önemli bir nimet. Bunu iyi değerlendirmek gerekir. Fakat tabii ki sosyal medyanın nasıl kullanıldığı önemli burada. Mesela arkadaşlarımız, bizi izleyenlerimiz sosyal medyada iman hakikatlerini sık olarak paylaşabilirler. İman hakikatleri nedir? İman hakikatleri Allah'ın varlığını tabii ki birçok insan biliyordur ve Allah'a inanıyordur. Fakat Allah'a inanırken Allah'ın gücünü gereği gibi takdir edemeyen çok sayıda insan vardır yeryüzünde. İşte bu insanlara Allah'ın gücünü gösterebilecek en önemli, en kıymetli bilimsel delillerdir iman hakikatleri. Çünkü sosyal medyada siz bir resim paylaştığınız zaman o resimdeki canlının en güzel şekilleriyle zaten ulaşabilme imkanınız var her türlü siteden. O canlının yine olağanüstü özelliklerini anlattığınızda bir insanda düşünmeye sevk edebilecek her türlü sebep oluşmuş olur. İşte bu gerçekten önemli bir ibadettir aslında. Bir insana tebliğ yapabilmek, bir insanın Allah'ın varlığını düşünmesine vesile olabilmek. Bu anlamda tabii hocamızın sitelerini de önemli bir kaynak olarak kullanabilir izleyicilerimiz. Çünkü çok sayıda ve çok kıymetli iman hakikatleri var içerisinde. Yeryüzündeki bütün canlılara ait Allah'ın varlığını insanların ulaştırabilecek çok kıymetli bilgiler hepsi. Yine fosiller bildiğiniz gibi evrim teorisinin bilimsel olmadığını ortaya koyan en kıymetli delillerden bir tanesi de fosillerdir. Milyonlarca yıllık canlıların taşlaşmış veya amber içerisinde tam olarak korunmuş mükemmel örnekleri ve günümüzdeki örnekleri resimli kıyaslarıyla yine fosil müzesi sitesinden ulaşılabilecek önemli deliller. Bunları da yine izleyenlerimiz sosyal medya sitelerinden paylaşarak insanlara canlının tesadüfler sonucu meydana gelmediğini, üstün akıl sahibi bir yaratıcı tarafından yaratıldıklarını gösterecek önemli bir iş aslında yapmış olurlar. Yine evrime karşı bilimsel deliller sosyal medyadan paylaşılabilir. Çünkü evrim teorisini gerçekten bir aldatmacı olarak bütün dünyaya yaydıkları için bazı insanlar buna karşı her saniye kıymetli deliller, bilimsel deliller ortaya koymak çok önemlidir. Canlılığın nasıl meydana geldiği, bir proteinin bile tesadüfen meydana gelemeyeceğini sosyal medya aracılığıyla dünyanın her yerine yayabilmek önemli olacaktır inşallah. Sevgi mesajları önemli çünkü bildiğiniz gibi son dönemde özellikle sosyal medyada çok sık olarak öfke üslupları görüyoruz. Sevgisizlik ve hep tartışma, kavgaya dayalı hatta çok ağır hakaretlere dayalı mesajlar olabiliyor. İşte bu mesajların içerisinde siz sevgi mesajları yayınlarsanız Allah'ın o Kur'an'da bize anlattığı güzel ahlakının bütün insanların arasında yayılmasına bir nebze olsun vesile olursanız çok kıymetli yine bir faaliyet yapmış olursunuz. İnsanlar size belki bir saldırı yönettiklerinde sosyal medya üzerinden siz onlara iyiliği emrederseniz, güzel söz söylerseniz ve hep güzel söze çekerseniz bu da çok güzel örnek olacaktır yine insanlara. Tabii ki cenneti hatırlatmak, her türlü imkanınız var, her türlü site var ve internette tek bir hareketle istediğimiz yere ulaşabiliyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Cenneti hatırlatabilecek her türlü güzel resim, görüntü, müzik, sanatsal özellikler bunların hepsini yine paylaşmak insanlara gün içerisindeki belki o sıkıntılarını unutturacak, onlara dünyanın geçici bir yer olduğunu hatırlatıp cennete ulaşmayı bir kere daha arzulamalarına vesile olabilecek bir faaliyet olacaktır. Ve tabii ki ölümü hatırlatmak. İnsanlar en küçük yaşta da olsa 7'den 70'e her insana, gençlere, bütün hepsine ölümün yakın olduğunu, bu dünya hayatının sadece geçici bir konaklama mekanı olduğunu ve asıl yurdumuz olan ahirete hazırlık yapmamız gerektiğini hatırlatmak, ölümün her an bizim ensemizde, bizimle birlikte seyrettiğini insanları hatırlatmak çok kıymetli olacaktır. Bunun yönünde kullanıldığı zaman işte sosyal medya gerçekten çok önemli bir ibadet aracına dönüşecektir. Bilim de bizim en önemli silahımız tabii ki. Bu şekilde faydalı olabiliriz sosyal medyada inşallah.
İnşallah Didemciğim. Dünya hayatında bir insana yapılabilecek en güzel şeylerden birisi senin de şimdi burada anlattığın gibi gerçekten ahireti hatırlatmaktır. Allah'ı, dini, Kur'an'ı, dünya hayatının geçiciliğini hatırlatmaktır. Sosyal medya gerçekten çok önemli bir fırsat ve güzel bir fırsat. Çünkü bir anda çok fazla kişiye ulaşılabiliyor. Evet. Tanıdığın, tanımadığın çok fazla kişiye tebliğ yapma imkanı tanıyor. Allah'ın bu dönemde gerçekten bir rahmeti ve bir nimeti sosyal medya güzel kullanıldığı zaman. Bana Melis Can Polat'tan bir soru gelmiş. Evrim yok diyorsunuz. Peki milyonlarca yıllık insan fosilleri var. Onları nasıl açıklıyorsunuz? Mesela Neandertaller demiş. Öncelikle milyonlarca yıllık insan fosilleri, yani senin kastettiğin herhalde ara geçiş fosilleri. Ara geçiş fosilleri yok. Yani maymundan insana geçişi muhtemelen kastediyorsun. O tarz fosiller yok. İnsan fosilleri var gerçekten. Bu da zaten evrimin olmadığının ispatı. Şimdi Darwinistler gerçek bilimsel temellere dayalı hiçbir şey ortaya atamıyorlar. Çünkü ellerinde bu tarz deliller yok. Bu olmadığı için de ne yapıyorlar? Genelde hep uydurma kanıtlar toplarlar ve uydurma kanıtlar ortaya çıkartırlar. Soyu tükenmiş canlı fosillerini alırlar. Bunları ara geçiş fosili olarak göstermeye çalışırlar. Ya da gerçek bir insan fosilini sanki yine ilkel bir insan gibi göstermeye çalışırlar. Maymun fosilini alırlar, ilkel bir insan göstermeye çalışırlar. Fakat bunların hepsi, çok bilmiyor olabilirsiniz, zaman içinde ispatlandı. Yani bu fosillerin gerçek olmadığı, bunların sahte olduğu, hatta bir kısmının direkt el yapımı olduğu ispatlandı. Ben şimdi sana istersen birçok fosil var dediğim bu fosillerin nasıl zaman içinde çürütüldüğünü ve nasıl gerçek olmadığını birazcık anlatayım. Mesela Java adamı evrimcilerin öne attığı önemli fosillerden bir tanesiydi. 1891 yılında ortaya çıktı. Pekin adamı olarak da isimlendiriliyordu. Ve 1939 yılında bu Java adamının bir diğer ismiyle Pekin adamının tamamen sahte bir fosil olduğu ortaya çıktı. Sonra 1922 yılında Nebraska adamı diye bir fosil ortaya attılar. Nebraska adamı dedikleri şey zaten sadece bir dişti. Yani ortada bir adam falan da yoktu. Yani
ne bir hayal gücüne dayanan
evet, evet.
Bir diş.
Yani ne bir maymun vardı ne bir insan vardı. Sadece bir dişti. Bu bulunan dişten yola çıkarak evrimciler koskoca bir aile çizdiler. Yani Nebraska adamı dediğinde bak yaz Google'a, sana böyle aile resimleri çıkacaktır. Maymun, yarısı maymun, yarısı insan aile resmi. Onları sadece tek bir dişten ortaya çıkarak yaptılar evrimciler. Fakat sonrasında da 1927 yılında bu dişin aslında ne bir insanı ne bir maymunu, sadece bir domuza ait olduğu ortaya çıktı. Tabii ki bu da ortadan kalkmış oldu.
Aslında burada söylediğin şey gerçekten önemli çünkü evrimciler rekonstrüksiyon diye bir dal kullanırlar kendilerince bazı delilleri ortaya koymak için. Halbuki rekonstrüksiyon denen şey buldukları bazı iskelet parçalarının üzerine oradaki sanatçının kendine göre yaptığı, kendi hayal gücüne dayanarak yaptığı çizimlere dayılır. Nasıl bir karikatür ustası kendince mesela bazı insan tiplemeleri çizer. Hepsi birbirinden farklıdır. Evet. Ama bunlar hiçbir delile dayanmaz. Onun karikatür gücüne ve hayal gücüne dayalı bir şeydir bu. Aynı şekilde işte evrimciler de insanlara evrimin sanki bilimsel bir delili varmış gibi göstermek için böyle domuz dişlerine veya sahte fosillere dayanarak çeşitli çizimler yapıp sanki geçmişte böyle yarı insan yarı maymun varlıklar yaşamış gibi göstermeye çalışır. Halbuki bunların hepsi birer aldatmacıdır. İdem de şimdi burada delillerini anlattığı gibi.
Mesela Zincanthropus en bilinen fosillerden bir tanesidir. Bunu da 1959 yılında ortaya çıkarttılar. Fakat sonradan anlaşıldı ki bu Zincanthropus normal şu an günümüzde yaşayan maymunlardan hiçbir farkı yoktu. Bu da literatürden kalktı. Bunlar anlattıklarım senin var dediğin fosiller. 1930'lu yıllarda 50 yıl boyunca bak 50 yıl çok uzun bir süre Ramapithecus fosilini ortaya attılar 1981 yılına kadar. Bunun da sonradan bir babun cinsi olduğu anlaşıldı. Ne yapıyorlar? Bunlar yani maymun fosilini alıyorlar. Bu bir ara geçiş formu diyorlar. Yani bu ara geç, yani senin fosil dediklerin, yani var dediğin fosiller ya insan ya maymun. Hiçbir şekilde ara geçiş. Çünkü evrim yok. Yani bulamazlar zaten. Öyle bir fosil bulmalarına imkan yok. Ama onlar illa evrim var dedikleri için ellerine geçen ilk kemiği, ilk fosili, ilk şeyi hemen sanki evrime delilmiş gibi kullanmaya çalışıyorlar. Allah'a şükür ki hepsinin gerçek olmadığı sonradan ortaya çıktı. 1974'te Lucy çok önemliydi onlar için. Sonra 2000 yılına kadar Lucy'yi sergilediler. 2000 yılında artık literatürden tamamen çıkarıldı. Şu an Lucy hiçbir şekilde evrimciler bu konu hakkında konuşmak dahi istemiyorlar. Çünkü bunun da bir sahtekarlık, bir aldatmacı olduğu ortaya çıktı.
Tabii burada yine bir parantez açmak gerekiyor. Lucy'nin sahtekarlık olduğu da nasıl ortaya çıktı? Bütün evrimcilerin yaptıkları aldatmacalar gibi hocamızın internet sitelerinde ve önemli Evrim Aldatmacısı kitabında anlattı. Hiçbir şekilde canlıların maymunlarla ortak bir ataya sahip olmadığı ve ortaya konulan delil denen özelliklerin aslında her birinin ya maymun, soyu tükenmiş maymun türüne ait olduğu ya da normal bildiğimiz günümüz insanlarına ait bazı kemik parçaları olduğu ortaya çıktı. Bunun dışında evrimin ara halkası diye insanlara gösterilmeye çalışılan aldatmacalardan hiçbirisi mevcut değildir. Bu çok önemlidir burada Didem'in verdiği deliller. Çünkü evrimciler sadece bir hayal üzerine bir yalan kurarlar, insanları buna inandırırlar. Sonra da bazı gazetelerde vardır, tekzip sadece ana sayfadan verilen bir aldatmaca haberin tekzibi arka sayfalarda küçük bir yerde yer alır. Onun gibidir evrimcilerin ortadan kaldırması. Halbuki Lucy yine hocamızın ortaya koyduğu delillerle tamamen sahte olduğu ve hiçbir şekilde evrime bir delil olmadığı açıklanmış bir tarih oldu.
Günümüzde yaşayan insan fosilleri dedin, çok doğru. Şimdi insanın aşamaları vardır. Bebektir, çocuk olur, biraz daha büyür. Artık en son işte gençlik çağında mesela 1.83 boyunda yapılı bir insandır. Sonra o yaşlanmaya başladığında hafif kambur olur. Daha da kamburlaşır, küçülür, kemikleri gevşer. Şimdi bu insanın evrimi değildir ki, bu insanın evrim aşamaları değildir. Bu Allah'ın adetullahında insanın doğumundan ölümüne kadar geçirdiği evrelerdir. Şimdi evrimciler ne yaparlar? Mesela küçük çocuk fosili. Şimdi Homo erectus türüne örnek gösterdikleri Turkana çocuğu vardı mesela. Turkana çocuğu 12 yaşında bir çocuk fosiliydi. 12 yaşında ve sonradan yapılan araştırmalarda büyüdüğünde 1.83 boyunda olacak. Yapılı belki bir insana dönüşecekti o. Ama sen şimdi 12 yaşında çocuk fosilini alıp bu ilk insanlar işte kısa boylu ilk insan fosillerinden bulduk bir ara geçiş formudur dersen bu çok çok büyük bir aldatmacı olur ve Allah da bu aldatmacayı ortaya çıkartır ve çok kısa bir süre içinde bu da ispatlanmıştı.
Şimdi ayrıca insanların ırkları da var, çok özür dilerim lafını kestim. İnsan ırkları da zaten birbirinden çok farklı, yani çocuk ve yaşlı dışında.
Tabii mesela Piltdown adamını ortaya attılar, bu gerçekten dünyadaki 19. yüzyılın en büyük sahtekarlıklarından biriydi. 1912'de kafatası maymun, çenesi insan elle eskitilmiş. 1953 yılına kadar British Museum'da sergilediler. Fakat ondan sonra yapılan testlerde ortaya çıktı ki tamamen el yapımı Piltdown adamı. Yani gerçeklikle hiçbir ilgisi olmadığını söylediler. Neandertaller dedin. Madem Neandertalleri var zannediyorsun. Neandertaller de İlkel bir insan türü. Didem'in dediği gibi insanları Allah kavimler halinde yaratıyor. Hepsinin ayrı bir vücut şekli, vücut yapısı, kafatası yapısı olabiliyor. Yani mesela şu an Afrika'da yaşayan bazı toplulukların modern hayatta yaşayan bazı insanlardan çok daha farklı vücut yapıları, yüz yapıları, kafatası yapıları var. Şimdi sen bunları alıp diyemezsin ki bu daha ilkel bir insan, bu da o bir ırk özelliği. Yani o ırkın ne denir, işte biçimine ait bir özellik. Farklı. Yani onu hiçbir şekilde evrime delil olarak kullanamazsın. Neandertallerle de aynı şey olmuştu. Neandertallerin biraz daha eğik olmasından, yani buldukları o fosilin biraz daha eğik olmasından dolayı buna ilk insan, daha tam ayağa kalkamamış, doğrulamamış ilk insan dediler. Buna başka ne delil gösteriyorlardı? Sahte çizimler yaptılar tabii ki bunlarla ilgili. Yüzlerce, her biri birbirinden farklı. Biraz önce Didem'in dediği gibi tamamen o sanatçının hayal gücüne kalmış çizimlerdi bunlar. Bir tür eklem enfeksiyonu bulunuyordu Neandertal'de. Böylece dik yürüyemiyordu bundan dolayı. Fakat sonra ne oldu? Neandertallerin aslında soyu tükenmiş bir insan olduğu ortaya çıktı. Yani hiçbir şekilde ne maymunla ilgisi vardı, ne ara geçiş formu olmakla bir ilgisi vardı. Neandertaller sadece soyu tükenmiş bir insan ırkıydı. İşte senin çok özet olarak anlattım. Tabii ki bunların çok detayları var. Senin var dediğin eski insan fosilleri dediğin fosiller hepsi bunlar. Bir kısmı bunlar. Daha da çok var aslında. Bunların çok detayları da var. Bunların hiçbiri de olduğu değil. Bir tane bile ara geçiş fosili ne insana ait, ne bir canlıya ait, ne bir kuşa ait, ne bir balığa ait. Yeryüzünde bulunmadı. Asla ve asla bulunmadı. Ne bulundu? Bunun tam tersi olarak evrimin olmadığını ispatlayan, milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların şu andaki yaşayan formlarıyla tıpatıp aynı olan fosiller bulundu. Evrimin fosiller hiçbir zaman evrimi ispatlamaz. Fosiller her zaman evrimin geçersizliğini ispatlar.
Burada tabii şimdi günümüz insanlarına baktığında çok daha rahat da anlayacaktır. Mesela pigmeler vardır günümüz tabii. İnsanlarında. Oldukça kısa boylu insanlardır. Kafa yapıları daha küçüktür, kafa yapılarının hacimleri. Veya mesela şu anda Japonlar, Çinliler mesela bakıldığında normal Avrupalı insanlara göre daha minyon ve küçük bedenlere sahiplerdir. Renkleri daha farklıdır. Yine mesela Avustralya yerlileri çok farklı görünüme sahiplerdir. Fakat işte evrimciler bunları hep insanların ırkları arasında belirli sınıflandırmalar yaparak beyaz ırk dedikleri işte Avrupalı insanları gelişimini tamamlamış tam mükemmel varlık olarak gösterdiler. Diğer ırkları da gelişimini tamamlayamamış hayvanla insan arasında yarı hayvan, yarı insan gibi canlılar olarak gösterdiler. Yıllarca hayvanat bahçelerinde sergilediler ki bu tam bir vahşettir. Normal ailesine sahip olan insanları ara geçiş formu diye ailesinden ayırarak getirip hayvanat bahçelerinde parmaklıklar arkasında sergilediler. Ve işte bu şekilde ırkçılığın dünya üzerinde daha da yaygınlaşmasına sebebiyet verdiler. Halbuki burada bütün delilleriyle anlattığı gibi Didem'in hiçbir insan ırkının birbirinden farkı yoktur. Belki medeniyeti yaşama anlamında farkları olabilir kendi yaşadıkları bölgeleri ama insan bedeni anlamında ruh olarak hiçbir insanın bir farkı yoktur. Allah yaratmıştır hepsini ve bütün insanlar Allah katında eşit olarak imtihana tabi olarak sorumludurlar. O yüzden de hiçbir insanı bu şekilde bir sınıflandırma yapmak doğru bir tavır değildir ve bilimsel de değildir hiçbir şekilde. Biz de buradan bir kere daha bunu evrimin bir aldatmacısı olarak açıklamış olalım ve insanla maymun arasında, şimdi evrimciler çeşitli isimler takıyorlar tabii ki hocamızın çok güzel tabirleri olmuştu bu konuda. Biz demiyoruz ki maymundan türemiştir insan demiyoruz diyorlar. Maymunla insanın ortak atası vardır diyorlar. Ve buna da çeşitli isimler veriyorlar işte burada Didem'in saydığı gibi. Hocamız da söylemişti istediğiniz ismi takın. Taymun deyin, maymun demeyin, feymun deyin, ne isterseniz deyin. Böyle bir varlık hiçbir şekilde yaşamamıştır. Maymunlar maymun olarak ilk yaratıldıkları andan itibaren yaşamışlar. İnsanlar da insan olarak ilk yaratıldıkları andan itibaren diğer tüm canlılardan olan en önemli farkları olan ruh sahibi birer varlık olarak yaşamışlardır. O yüzden de diğer canlılardan farklılardır. Yoksa bir maymunun dere kenarında bulaşık yıkaması, çamaşır yıkaması insanları belki yanıltıyor olabilir. Burada aradaki en önemli fark ruh sahibi olmasıdır insanın. O yüzden bu tip aldatmacılara hiçbir şekilde itibar etmiyoruz ve bunun da bilimsel bir delili olmadığını ancak bu şekilde işte çeşitli eklemelerle sahtekarlıklar yapılarak insanlara sunulduğunu ve 40 yıl, 50 yıl dünyanın en büyük müzelerinde sergilenip sonra da sessizce ortadan kaldırıldığını tarihte şahit olarak gördük.
Şurada tabii çok önemli bir şey var. Şimdi biz bu saydığımız fosiller diğer evrimin ortaya attığı deliller mesela işte Miller deneyi var mesela. İşte Haeckel'ın çizimleri var mesela. Yani bunlar aslında çok çok uzun zaman önce çürütülmüş konular. Yani yeni çürütülmedi daha yani bugün ya da dün çürütülmedi. Bunlar işte mesela söylüyorum mesela 1950'de kaldırılıyor müzeden. 1923'te doğru olmadı. Yani üzerinden 100 yıl falan geçti. Aslında evrimcilerin bunları gerçek olmadığını çok çok iyi biliyorlar. Fakat bugün okul kitaplarına dahi baktığımızda hala bu deliller gerçekmiş gibi kullanılıyor. Yani bu gerçekten çok büyük bir aldatmaca ve çok büyük bir yanlışlık. Yani artık bunlar öyle bir ortaya çıkmış ki mesela yani seni tenzih ederim ya, senin için söylemiyorum ama kafa tasları fosilleri hala var diye birisi çıkabiliyor. Haeckel'ın çizimleri ders kitaplarında. Halbuki Haeckel zaten kendisi kabul etti. Böyle bir şey yani kendisi kendisinin sahtekarlık yaptığını kabul etti. Yani bunların hiçbir şekilde dile getirilmiyor olması ve söylenmiyor. Mesela kuş fosili deniyor. Hala bir kuş fosili ismi ortaya atılabiliyor. Halbuki evrimciler zaten kendileri diyorlar bu olamaz diyorlar ara geçiş formu diye. Yani bunların da mutlaka biliniyor olması çok önemli. Hala sanki varmış gibi böyle anlatılıyor olması da Evrimcilerin yine yaptığı propagandalardan tabii ki bir tanesi.
Tabii İkinci Dünya Savaşı sırasında söylenen bir yalanı ne kadar anlatırsanız insanları, kitlelere o kadar evet. çok inanırlar propagandasının aslında Nazi Almanyası'nın propagandalarından bir tanesiydi bu. Ama evrim teorisinde de gerçekten uygulandı. Her ne kadar ortadan kaldırılsa ve hiçbir şekilde bilimsel bir delil olmadıkları söylense de günümüzde hala üniversitelerde bile bazı sergilerde, evrim sergilerinde kullanılabilen sözde deliller bunlar. Halbuki birer sahtekarlık. Buradan da bir kere daha bunu açıklamış olalım inşallah. Ben o zaman yeni bir soruya daha geçeyim şimdi. İzleyicimiz şunu sormuş, Mustafa Taşdemir. İyi akşamlar. Maneviyat görsellikte mi yoksa gönülde midir diye sormuş. Bu aslında önemli bir soru ve dinin esasını ortaya koyan çok önemli bir soru. Dinin esası nedir? Samimiyettir. Allah Kur'an'da hep samimi olan kulların kurtulacağını bize anlatır. Ve samimiyet dinin yaşanmasındaki insanın asıl temel alması gereken en önemli unsurdur. Bu samimiyeti nasıl gösteririz biz? Allah'ın her yeri kapladığını, her yeri sarıp kuşattığını biliriz. Bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu biliriz. Yapayalnız tek başımıza ahirete gideceğimizi ve Allah'ın katına çıkacağımızı biliriz. Ve etrafımızda gördüğümüz her görüntünün bize birer imtihan olarak gösterilen görüntüler olduğunu, hiçbir insanın şahsına takılıp ne onunla imtihan olmak ne ona gereğinden fazla bağlanmak bu anlamda, yani Allah'ın tecellisi olduğunu unutarak hareket etmek bu zihniyeti, bu samimiyeti ortadan kaldıracak bir tavır olacaktır. O yüzden ana tema samimiyettir dinde ve samimi olarak yaşamak esas alınmalıdır. Bu anlamda tabii ki Allah'ın bize ibadet olarak gösterdiği ibadetler de vardır. Bu ibadetleri biz yerine getiririz. Tabii ki bunlar biraz görsel olan ibadetler olur. Mesela namaz kılmak, hacca gitmek, oruç tutmak, bunlar görsel olarak da ibadet olarak insanların şahit olduğu tavırlar olur. Fakat bunları yerine getirirken de Allah yine ayetlerinde mesela gösteriş için namaz kılanlardan bahseder. Halbuki biz namaz kılarken Allah'ın bize Kur'an'da gösterdiği üstün ve kudret sahibi bir yaratıcıya boyun eğmenin getirdiği, onun önünde secdeye varmanın getirdiği zevki yaşarız ve bunu bir nimet olarak yaşarız. Ama bazı insanlar belki kalabalık bir cami grubunun içerisinde namaz kılarak aslında kendisini dindar gibi göstererek bunu yaparlar. Veya münafıklar Müslüman topluluğunun içerisine girerler. Belki sabahlara kadar namaz kılarlar. Defalarca farzın sünnetin dışında rekatlar üzerine rekat namaz kılarlar. Ama samimi inanmazlar. Sırf bir beden hareketi olarak bunu yaparlar. Bu Allah katındadır tabii ki. Herkesin hükmü. Ama asıl önemli olan Müslümanın hem kendi yaşadığı tavırda hem de ibadetinde, samimiyetinde Allah'a yönelmesidir. Bu tabii ki ibadetleri yerine getirirken tabii ki Allah'a yönelerek yaparız. Huşu içinde yaparız. Saygı dolu bir boyun eğicilikle, kendimizin bir hiç olduğunu bilerek Allah'a karşı ve Allah'a karşı fakir olduğumuzu, aciz olduğumuzu bilerek yerine getiririz. Allah tek zengin olandır ve biz bütün her şeyin Allah'a ait olduğunu bilerek Allah'a teslim oluruz ibadetlerimizde. Bunu yerine getirirken de işte tabii ki görsellikte o Müslümanın üzerinde bir heybet oluşur. Müslümanda bir nur oluşur. Müslümanda Allah'ın ayetinde söylediği gibi alınlarındaki secde izinden kaynaklanan yüzlerinde bir ifade vardır. Her girdikleri yerde hemen seçilirler. Hiç hayatınızda görmediğiniz, tanımadığınız bir Müslümana mesela burada en önemli örnek olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek alacak olursak Allah'ın dilemesiyle dünyaya gelmiş olsaydı ki ahir zamanda biz Hazreti İsa Aleyhisselam'ı bekliyoruz yeniden gelişini. Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede karşılaşırsak karşılaşalım, görür görmez hemen tanıyabileceğimiz bir nuraniyette, bir halde ve bir olgunlukta akıl alametleri üzerinde tecelli etmiş olarak görürüz ki bu da Müslümanın tabii ki görsel olan halidir. Hal çok önemlidir Müslüman tebliğinde. Girdiği her yerde tavırlarıyla, ahlak üstünlüğüyle, aklıyla, nezaketiyle, mükemmel tavırlarıyla örnek olur Müslüman. Bu da görselliğidir. Ama maneviyat insanın içindedir ve kimin ne kadar maneviyata sahip olduğunu biz hiçbir zaman kesin bir dille dile getiremeyiz. Bu her zaman Allah katındadır. Biz de o zaman tabii ki herkesi ahirette görüp bileceğiz. Çünkü bazı insanlar vardır diyor Allah. Çalışmışlardır ama boşa yorulmuşlardır diyor. Ve bazı insanlar kendilerini yanındakileri cehennemde görmeyi beklerken bir bakarlar cennette o pınarlarda kendi yakınlarıyla birlikte olurlar. O yüzden Allah katındaki esastır. Kimseye kesin bir teşhis koyamayız. Ama kalbimizde Allah'a samimi olarak yönelmemiz esastır inşallah. İnşallah. Ekleyeceğim bir şey yoksa?
Yok.
Bugünkü İnşallah. Yayınımız o zaman burada sona eriyor inşallah. Bize merak ettiğiniz soruları merak ettikleriniz @a9.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Hoşça kalın.
İyi akşamlar.